Ayrım 10. Üstadın Ölümü, Kemal Tahir. Sayfa 145. Bedbaht bir adam. Taka. Mısır'da bilmem hangi prensesin kahyası olan meçhul amca ölüp, 100.000 mısır altınından ibaret servete konduğunu haber alınca telaşlanmadı. Noterin mektubu kısa ve kuru idi. Bu tanımadığı amcanın ismini bildiriyor, 100.000 lira kadar tutan bu mirasın biricik varisi olduğunu tepşir ederek görüşmek üzere hemen dairesine çağırıyordu. Ahmet iptidayı bitirdikten sonra 2 sene demirci çıraklığı yapmıştı. Bu 2 senede kolları kalınlaşmıştı ama kulağı ağır işitir olmuştu. Sonra 1,5 yıl Mahmut Paşa'da işportacılık etti. Bu işte de belediye memurlarıyla kovalamaca oynarken baldırları kuvvetlenmiş, fakat üstüne hikmeti hüda bir ürkeklik gelmişti. Şimdi 27 lira ücretle belediye tahsildarlığı yapıyordu. Ayda devrettiği paranın yekûnu 100 lirayı bir türlü aşamadığından ilk ağızda aklına 100.000 mısır altınının epeyce bir servet olabileceğinden başka bir düşünce gelmemişti. Hatta o kadar ki ilk akşam belki bir yanlışlık vardır, koca karıyı nahak yere heyecanlandırmayayım diye annesine bile bir şey söylemedi. Ertesi gün tıraş oldu, nüfus tezkeresini, terhis vesikasını beraberine alarak noteri görmeye gitti. Sevinmiyordu ama kafasında garip bir uyuşukluk vardı, canı sıkılıyor gibi bir şey. Noter dairesine girerken hademeye adeta utanarak güçlükle, "Noter bey beni çağırmış, bir miras meselesi için," diyebildi. Daktilolar Ahmet'in yüzüne bakıp baygın baygın güldüler. Baş katibe varıncaya kadar cümle memurlar ellerini ovuşturarak ayaklandılar. Bir taraftan hademe beyin makamına doğru seyirtirken Ahmet'e iskemle takdim ettiler, koltuk gösterdiler. Kahve çay emredip etmediğini sordular. Yeni miras yedi yaratılışı itibariyle sıkılgan bir adamdı. Ne edeceğini büsbütün şaşırdı. O anda eski evrak çantasını da koltuğunda getirdiğini fark etti. Şaşkınlığı hafif tertip arttı. 2 yıldır yanından ayırmadı bu siyah çantadan, bu anda bayağı utanıyordu. İçinden Allah Allah, bana ne oluyor derken kelli felli noter göründü. Yeni müşterisini koltuklayarak hususi odasına sürükledi. 1 saat kadar konuştular. Ahmet'in zaten ağır işiten kulakları artık tamamıyla tıkanmış gibiydi. Yani zonkluyordu. Orta yere kağıtlar çıkarıldı, imzalar atıldı, mühürler basıldı ve nihayet odadan kanter içinde kendini dışarıya attı. Akşam eve hurdahaş bir vücut, kazan gibi bir kafa ile geldi. Annesi biricik yavrusunun gözünün içine bakan, nefes almasından huylanan, hastalanacak diye içi titreyen meraklı bir hatundu. Ciğer paresini karmakarışık görünce dayanamadı, sual üstüne sual sıraladı. Çenesini bir türlü kapamak bilmeyen valideyi susturmak için Ahmet vaziyeti kısaca hülasa etmeye mecbur oldu. Kadın bu amcayı hayal meyal hatırlıyordu, fakat onun 100.000 mısır altını hakkında oğlu kadar da fikri yoktu. İlle imamın Sivrikoz'daki 2 odalı tahta evini satın alalım diye tutturdu. Ev hem gıcır gıcır tamir edilmişmiş, hem de düze yakmış. Gayrı mirasa konduktan sonra da romatizmalı dizleriyle el alemin minare merdivenli kira evlerinde sürünemezmiş ya. Bir taraftan da ah diyordu, faizcilik haram olmasaydı rehinle ötekine berikine para verir gül gibi geçinirdik. Yahu sen bir bakkal dükkanı açsan nasıl olur? Bak köşedeki şişman bodos para babası olup çıktı. Ahmet annesini sonuna kadar dinledikten sonra gülerek, sen delirdin mi valide dedi, 100.000 mısır lirası ne demek bilmiyorsun galiba. Ve yorganı başına çekti. O gün akşama doğru 1 mısır lirasının bizim paramızla 10-12 lira tuttuğunu öğrenmiş, konduğu mirasın milyona dayandığını anlamıştı. Sabaha kadar kalın rakamlarla toparlak sıfırların arasında dehşetli bir kabus geçirdi. Gün ağarırken ancak dalabilmişti. Birdenbire büyük bir telaşla sıçradı. Annesi bir teviye omzunu sarsıyordu. Ne var, ne oluyor anne? Aa, derinin zoruna bak, o ne telaş öyle? Elhamdülillah hiçbir şeycikler yok. Sade aşağıya 3-4 efendi geldi, seninle konuşmak istiyorlar. Kimlermiş bunlar, ne istiyorlar? Bilir miyim, hiç görmediğim insanlar, yabancı, fotoğraf çekeceğiz. Biz gazeteciyiz, noterden mirasa kondunuz haber aldık deyip duruyorlar. Benim bile resimlerimi aldılar. Adamlar uzaktan gelmişlerdir. Bir acı kahve olsun pişireyim diye yeldirmeyi geçirip bakkala koştum. Koca gavur ne dese beğenirsin. Gözün aydın gayri Fatma Hanım, kondunuz mirasa demez mi? Yahu bu işi bodos nereden haber almış, yoksa sen bir boşboğazlık mı ettin? Ne münasebet evladım, ben de şaştım. Üstüme iyilik sağlık. Sen yoksa erdin mi çorbacı dedim. Meğer aşağıdaki herifler evimizi ona sormuşlar. O da haberi onlardan öğrenmiş zahir. Şimdi mahalle çalkalanıyor, kalk artık. Ahmet kalktı, muhtelif pozda resimlerini çektiler. Ertesi günü gazeteler birinci sayfalarını boydan boya Ahmet'le doldurmuşlardı. Doğduğundan beri hayatını yazıyorlar, şimdiden sonra ne yapacağına dair koca koca hikayeler uyduruyorlardı. Gazetelerin bu azizliği bu kadarla kalmadı. Daha ertesi günü ahbaplar, uzak yakın akrabalar sükun etti. Ahmet bitmez tükenmez misafirleri ağırlamak, akraba çocuklarını sevindirmek için evvela bakkal bodostan bir miktar istikraz yaptı. Sonra buna da yüzü tutmamaya başladı. Bir gün notere gidip alel hesap bir miktar para almayı düşündü. Fakat öyle ikram gördü ki, bana hesabıma mahsuben lütfen birkaç yüz lira buluverin diyemedi. Yine bir saat konuştular. Noter son sözünde, işinizin çabuk neticelenmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz. Neticeyi size ayrıca bildiririm dedi. Ahmet ne yapacağını şaşırdı. Başladı belediye namına yaptığı tahsilattan, mirasa konar konmaz kapatmak düşüncesiyle harcamaya. Ve bir gün ani bir teftiş işi meydana çıkardı. Kanun huzurunda 100.000 lira mirasa konan adam zimmetine para geçirirse ceza görmez diye bir kayıt yoktu. Ahmet bir sene hapse mahkum oldu. Noterden beratınız mirasınız emrine amadedir mektubunu aldığı zaman cezasının tamam olmasına tam 7,5 ay vardı. Validesi oğlu hapse atılınca mirası falan unutmuş, bir anda yüreğine inerek sizlere ömür uçup gitmişti. Ahmet hapisten çıkınca büsbütün sersemlemişti. Her taraftan bin türlü yağlı işler yapmak teklifleri alıyordu. Aklı ermediği bu işlere para yatıramazdı. Koca servetle eski muhitine yerleşemezdi. Mazisindeki mahkumiyet maddesi ve sıkılganlığı yüksek muhitlere intisabına da mani oldu. Bedbaht adam 1.000.000 liraya yakın servetiyle eli böğründe orta yerde kala kaldı. Rabbim böyle felaketi düşmanımın başına vermesin. Ne dersiniz? Karikatür 67, 10 Nisan 1937. Gözdağı, Taka. İşitince evvela inanmadık. Bizim Şahap evleniyormuş. Şakası yok, nişanı yapmış, kağıtları asmış. Önümüzdeki cumartesi günü gecesi düğün kuruyormuş. Bizim Şahap sahiden baş göz oluyor ha dedik. Melahati alıyormuş öyle mi? Haberi getiren tasdik etti. Melahati alıyor. Senelerden beri sürüp giden bu gülünç, gülünç olduğu kadar da feci aşk macerasının böyle acıklı bir neticeye varacağını zaten hepimiz biliyorduk. Mukadder akibete çaresiz boyun eğdik, bir ölüm telgrafı almışız gibi ciğerimiz yandı. Adına melahat denen bu fırtınayı bizim koca Şahap nasıl idare edecekti? Melahat öyle ele avuca sığmaz, öyle oynak, öyle asabi bir kızdı ki sarı kıvırcık saçları ince vücuduyla gözümüzün önüne gelince yazık dedik, yazık oldu, yandı bizim oğlan. Ertesi gün kahveye düştü, yüzüne karşı dudaklarımızda zoraki bir gülüş. Tebrik ederiz yahu diye bağırıştık, bahtiyarsın desene. Büyük ağzını yaya yaya güldü. Eyvallah dedi, düğüne hep davetlisiniz. Gelmemezlik edenin yüzüne bakarsam namerdim. Cemiyet bizim sayılır, sen üzülme cevabını verdik. Rakıyı bolca al, zeytinyağlı mezeler isteriz. Düğün gecesi çok neşeli geçti. Sevinçten tir tir titreyen Şahap'ı kendi elimizle ensesini pişirerek gerdeğe koyduk. Şahap mahalle kahvesinin gedikli müşterilerindendi. Hem saat 1'e 2'ye kadar yayılıp kalanlardan. Bakalım bizimki kaç gün dayanacak, kaçıncı gece aramıza gelecek diye bahse girdik. Bir hafta ancak sürer balayı diyenler bahsi kazandı. Düğünün haftasında üstad yel yepelek, yelken kürek içeri girdi. Benzi biraz sararmıştı. Hatta bana öyle geldi ki harekatında bile bir atalet var. Biraz gülüştük, biraz alay ettik. Bir aralık arkadaşlardan biri, galiba Şevket, yeni güveyi bir kenara çekti. Kulağına uzun uzun bir şeyler anlattı. Şahap telaşla cevap verirken elini birkaç kere pantolonunun arka cebine vurdu. Dikkat ettik, arka cep kabarıkça, adeta insanın tabanca var diyeceği geliyor. Bir iki parti iskambil oynadık, sonra Şahap saate bakarak ''Malum ah, bana müsaade'' dedi, kalktı. Büyük vücudu kapıdan kaybolunca Şevket'e merakla sorduk. ''Neydi Şahap'a okuduğun masal Şevket?'' ''Ne olacak, melahati bilmeyen mi var, gözünü aç'' dedim. ''Alnına yaldızlı yaldızlı kâküller dolarsa karışmam.'' ''Ne cevap verdi?'' ''Neden arkasına vurdu?'' ''Ne dedi?'' ''İşte gördüğünüz gibi, korkma azizim'' dedi. ''Bizde aldanılacak göz var mı? İlk geceden göz dağı verdim. Tabancamı burnuna uzatarak melahat dedim. Eğer en ufak bir münasebetsizlik görürsem beynini patlatırım. Ben sözümün eriyim. En sonraki lafı en evvel söyledim.''
Öteki ne cevap vermiş? ''Aman Şevket, onu da söyledi mi?''
''Söyledi. Bizimkinin anlattığına göre yemin etmiş. Sevdiğini söylemiş. Eğer bir kötü halimi görürsen boynum kıldan incedir. Kanım sana helal olsun.'' demiş. Şevket Şahab'ın taklidini o kadar güzel yapıyordu ki hepimiz katıla katıla güldük. ''Bu yeni icat, sadakat ilacı, birebir gelir inşallah.'' dedik. Vakadan aylar geçti. Bir sene doldu. Bir akşam Şahap kahveye ablak suratı karmakarışık geldi. Bir kenara oturdu. Somurtuyordu, etrafını aldık.
''Ne oldu aşık?''
''Sükût.'' ''Ne var söylesene.''
''Ses yok.''
''Anlat be adam, derdini dökmeyen derman bulabilir mi?'' Nihayet dile geldi. ''Daha ilk geceden bizim karıya ne dediğimi biliyorsunuz.''
''Biliyoruz, Şevket anlattı, gözdağı vermişsin, ne oldu?''
''Daha ne olacak, gözdağı para etmedi, galiba ökseye bastım.''
''Allah esirgesin.'' ''Deme be yahu.''
''Zannetmem, nahak yere şüphelenmiş olma.'' Acıklı bir iç çekişle hikayeye başladı. Gözdağını verdikten sonra kalbim rahat dolaşmaya başladım. Evvelki akşam kahveden eve giderken yangın yerinde önüme iki kişi dikildi. ''Bana ateşin var mı ağabey?'' dediler. ''Pabuç bırakır mıyım? Açılın itler!'' diye feryat ederek tabancamı çektim. Birisi üstüme gelecek oldu. Tabancanın tersini suratına yapıştırdım, sendeledi. Ötekiler daha tabansızmış, kaçmaya başladılar. ''Arkalarından bir iki el silah atayım, konu komşuya kabadayılığım destan olsun.'' dedim. Başladım tetiği çekmeye. ''Allah Allah, buna da ne oldu? Top güzel dönüyor, horoz kalkıp iniyor, sade kurşunlar patlamıyor.'' Eve gelince sesimi çıkarmadım. Ertesi sabah karıya çaktırmadan kurşunları muayene ettim. Bir de ne göreyim, kovanlar ustalıkla açılmış, içlerinden barutlar hep çıkarılmış. ''Kim yer bu haltı?'' diye ayaklandım. Bir de bizim beslemeyi sorguya çektim ki ne duyayım. Bizim melahat olacak alıp yürümüş. Ben işe gidince takıp takıştırır, sürüp sürüştürür, sokağa uğrarmış. Kızı daha sıkıştırdım. Bir gece tabancayı kurşunları karıştırırken görmemiş mi? İşte şimdi anladınız ya. Bir hafta sonra Şahap'a adliyede rastladım. Boşanma davası açmış. Ve bir sene sonra Şahap tekrar kahveye döndü. Dilinde bekarlık sultanlıktır sözü ve nüfus kağıdında mürekkebi kurumamış bir dul kelimesiyle. Karikatür 68, 17 Nisan 1937. Kiralık Smokin, T.K. İtiraf edeyim ki bekarlığımda kılığım kıyafetim biraz derbederdi. Pantolonum ütü nedir bilmez, iskarpinlerim boya tanımazdı. Yakalığım kirlendi mi bir yenisini alır, kirlisini bir yerde bırakıverirdim. Yılda 7-8 pansiyon değiştiren adamın gardırobu ne olacak? Her yaz ucuzundan bir mevsimlik ince elbise yaptırır, sonbaharda apartman kapıcısına hediye ederdim. Ahbaplar yahu ceketinin yakası bir parmak yağ bağlamış, ayıp vallahi dedikleri zaman zaten terzinin taksiti de tamamlanmış olurdu. Gider bir kat elbise ısmarlar, sırtıma geçirirdim. Benim gibi yaşayanların, eğer baba yadigarı baston kullanmıyorlarsa, bir vefakar dostları olur, paltoları. Soğuk havalarda yorganın üstüne sere serpe uzatıp vücudumu ısıtan paltom tam 5 senelikti. 3 sene öyle giymiş, 4. kışa basarken tornistan ettirmiştim. İşte ahvalim bu merkezde bulunurken dostların azizliğine uğradım. O sıralarda galiba bir de hafif grip geçiriyordum. Kimi aman bu da mı hayat? Şu halini bir tefekkür ediyor musun? Etrafına bir göz gezdir. Pansiyonda yaşamak canına tak demedi mi? Demiş bir başkası. Artık saçmalıyorsun. Şu hastalıktan hayırlısıyla yakanı bir sıyır, seni kendi elimle evlendirmezsem namerdim. Diye sureti haktan görünmüştü. Nihayet bir gece sarhoşken ağzımdan, haydi birini bulun da istediğiniz olsun sözü çıktı. Haftasına varmadan söz kesildi. Evi barkı eski kocasından 150 lira aylığı var. Biraz oynakça derlerse de aldırma. Genç dul kısmının düşmanı çok olur. Şimdi zaten dans etmeyen, poker oynamayan, az buçuk içki kullanmayan kadına kadın diyebilir miyiz? Diyenlere de hak veriyordum. Karımın Cağaloğlu'ndaki evine iki bavul kitapla bir bavul çamaşırı götürünce taşınmış oldum. Melahat kocasının ölümünden sonra bu evde ihtiyar bir hizmetçi kadınla oturuyordu. Annesiyle babası Erenköy'deydiler. Saadetim tam 3 ay sürdü. Tam 3 ay. Ne halt ettim de ben bu işi daha 25-26 yaşında yapmadım. 38 seneyi dolduruncaya kadar süründüm durdum diye saçımı başımı yoldum, dizimi dövdüm. Melahat kadınların en vefakarı, en uysalı, en namuslusu idi. Horozdan kaçıyor, üst üste 2 kere öksürsem deliye dönüyor, bir sözümü 2 etmiyordu. Fakat 3. aydan sonra vaziyette hafif bir değişiklik hasıl oldu. Bayan önce bir can sıkıntısı tutturdu. Aman gezelim de açılsın diyerek yazıhaneden yorgun argın eve gelince karıcığımı koluma takıp komşu komşu ahbap ahbap dolaşmaya başladım. Sabaha kadar poker partileri, içki alemleri, benzimde kan dizimde derman koymadı. Yaz gelince Erenköy'de kayınvalide ile kayınpedere yakın bir ev tuttuk. Bu sefer de kır baloları, garden partiler, piknikler aldı yürüdü. Uysallık, vefakarlık bana geçmiş, şirretlik, vurdum duymazlık hatuna mal olmuş, çamaşırlarım, kitaplarım perişan, yemek meselesi berbat bir hale gelmişti. Yazı işte bu durumda hafif kavgaları gitgide ağırlaştırarak geçirdik. Tekrar Cağaloğlu'na döndüğümüz zaman bendeniz bütün kozlarımı oynamış, bütün silahlarımı denemiş, nihayet kılıbıklıkta karar kılmış. Af buyurun, sade yuları değil, sakalın ucunu da refika-i hayatıma teslim etmiştim. Kışın başıma yeni bir dert daha çıktı. Aman yarabbi, balo sırasını bekleyen ne bitmez tükenmez kurum, ne sayısı hesaba sığmaz dernek, ne kadar akla gelmez cemiyet varmış. İlk zamanlar ayak diredim. İllallah gayrı, balo falan anlamam dedim. Kızılcı kıyametler koptu. Ağlamalar sıklaştı. Neticede yine ben yenildim. O hafta içinde 2 balo tertip ediliyormuş. Gitmeye karar verdik. Fakat malum ya, baloya giderken smoking giymek mecburiyeti var. Ne yapalım? Derken mühim bir iş için Ankara'ya gitmek lazım geldi. Çaresiz 2. baloya kaldık. Sevinç içinde bavulumu alıp trene atladım. Dönüşte ayağımın tozu ile yollara düştüm. Beyoğlu'na fırladım. Galatasaray'ın karşısında bir terziyi salık vermişlerdi. Oraya başvurdum. Terzi kızı arsız arsız sırıtarak, ''Smokin için mi geldiniz? Usta yok, bekleyeceksiniz.'' dedi. Çaresiz bekledim. Usta gelince vaziyetin zannettiğim kadar kolay olmadığını anladım. Hazırda smokin yokmuş. Bir adres verdiler, otomobile atladım, Galata'ya indim. Birkaç sokak dolaştıktan sonra küçük bir dükkanda aradığıma kavuştum. Yakası parlak elbiseyi sırtıma geçirdim. Bütün ayıpladığım işler başıma geliyordu. Ben böyle olacak adam değildim diye omurdanarak ayna karşısında bir döndüm. Yaka pot duruyor, pantolon biraz bol ama ne yapalım, kiralık elbise bu kadar olur. Hem Beyoğlu'ndaki terzi de düzeltecek olduktan sonra düşünür müyüm? Pazarlığı kesiştik, paketi bana da emniyet etmediler. Bir otomobil çağırdım. Smokin sahibiyle beraber kurulduk, terziye koştuk. Elbiseyi üstüme oturttu. Ötesine berisine sabunla çizgiler çizdi. Saat 8'de, 8:30'da hazırdır dedi. Bir yere gidip tıraş oldum. Bayanı otomobile atınca tekrar terziye dayandım. Smokini sırtladım, pardesüyü de geçirince 2 dirhem bir çekirdek baloya gittik. Sabaha kadar ne çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah'ım bilir. Zıplamaktan dermanım kesilmiş, içkiden midem bozulmuş, karımı züppelerin cephe ve yan hücumlarından kurtarmak için asabım berbat olmuştu. Ertesi gün öğleden sonra uyanabilmişim. Bizim bayan hala yatıyordu. Aklımı başıma toplamaya uğraşırken smokini götürüp elbisemi giymeye mecbur olduğumu hatırladım. Bu da dün geceki felaketin tuzu biberiydi. Küfür ederek davrandım. Giyinirken smokinin iç cebinde bir kağıt ışırtısı duydum. Elimi cebime daldırdım, bir mektup. Zarfından çıkardım. Allah Allah, tıpatıp bizim bayanın yazısı. Aman deli olacağım, işte imzası bile var. Senin Melahat'in. Mektubu bir solukta okudum. Celalciğim, kocam olacak sersem Ankara'ya gitti. Böyle fırsat her zaman ele geçmez. Salı akşamı balo varmış. Hazırlan, sabaha kadar beraberiz. Seni öyle göreceğim geldi ki, gözümde tutuyorsun ilah. Zarfın üstündeki posta mührüne baktım. Cağaloğlu'ndan verilmiş. Hemen oturdum, mektubun bir kopyasını çıkardım, masanın üstüne bıraktım. En lüzumlu eşyamı bir küçük bavula doldurunca sokağa fırladım. İlk işim bizim pansiyoncu Eleni'ye telefon edip bahçe üstündeki odayı hazırlatmak, sonra bir avukata gidip mahut mektubumla beraber boşanma davası hakkında hususi vekaletname vermek oldu. Şimdi ne zaman kiralık smokin dediklerini duysam tatlı tatlı gülümser ve bahtiyar olmasını bilmek lazım derim. İnsan sırasında bir kiralık smokinle dahi bahtiyar olabilir. Karikatür 69, 24 Nisan 1937 10. ayının sonu, sayfa 159.